Ayrım 18, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 167. Gangster ve ortağını mahkemedeki duruşmaları da eğlenceliydi. Elmas önce mahkemenizin işi zaten yoğun dedi. Sıvı yönetimde değil, sivil mahkemede yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ardından akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Bunlar olmayınca savunmasını yine ağdalı tiratlarla ördü. Ben Deniz doğuştan suçlu değilim, bir hırsız değilim. Bana hırsız mı dediler? Hırsızlık yaptım. Soyguncu mu dediler? Soydum. Ne dedilerse onu yaptım. İsterseniz bana en ağır cezayı veriniz, isterseniz idam verin, bu hiçbir şeyi değiştirmez çünkü içim yandı. 22 Eylül 1961 günü yapılan karar duruşmasında son sözü, suç bir kirdir, cezası ise bu kirin banyosu. Fakat bu banyo fazla olursa fayda yerine zarar getirir. Adaletinize güvendiğimi arz ederim, oldu. Bu tiratlar salonda yankılanırken ne mahkeme ne de gazeteciler Sten makineli tüfeğin ve onu veren denizcilerin üzerinde durdu. Mahkeme Necdet Elmas'a 20, Necdet Sinkil'e 10 yıl ağır hapis cezası verdi. Cezayı duyan Elmas sadece bu ağır oldu dedi. Necdet Elmas bir yıl sonra 10 Ağustos 1963 günü Sultanahmet cezaevinden kaçmaya çalıştı. Ayrıcalıklı bir mahkumdu. Bu sayede içeriye soktuğu bir silahla kapıları geçip sokağa kadar çıktı. Peşini bırakmayan bir gardiyanı bacağından vurdu ve yakalandı. Gardiyan sakat kalmıştı. Necdet Elmas öldüresiye dövüldü, tanınmaz hale gelmişti. Sultanahmet cezaevinin mahzeninde gün görmeyen bir hücreye et yığını halinde atıldı. Haftalar sonra koğuşa çıktı ve ancak mahkumların yardımıyla aylar sonra iyileşebildi. 1964 yılında Sultanahmet ve 1965 yılında Paşa Kapısı'nda patlayan isyanlarda cezaevi yönetimine yardım etti. Bu yardımın ne olduğu meçhuldü. Ama devlete meydan okuyan gangster, devletle işbirliği yapan ayrıcalıklı bir suçlu haline gelmişti. 14.578 numaralı mahkum olarak İmralı yarı açık cezaevine nakledildi. Cezaevinin kütüphanesini ve lokantasını yönetmeye başladı. Bu defa farklı davranıyordu. Harap haldeki kütüphane binasını tepeden tırnağa yeniledi, binanın önünde mezbellilik halinde bulunan bahçeyi düzeltti, bir havuz yaptı. Bahçeye güller yerleştirdi, zemine çim ekti, çam kütüklerinden yapılmış banklar bile düşünmüştü. Elmas değişen infaz yasası ile 1967'de izinli olarak hapisten çıktı. Ankara ve Konya'ya ailesini görmeye gitti. İzlenimlerini gazetecilere anlattı. 1974'te afla tahliye olacaktı. Cumhuriyet gazetesinde 1979 yılında yayımlanan siyasi banka soygunları ile ilgili haberde Necdet Elmas'a da görüşünü sordular. Necdet Elmas çeşitli nedenlerle yasaların dışına çıkmış ya da çıkmayı düşünenlere bu düşüncelerinden vazgeçip namuslu bir yurttaş olarak yaşamlarını sürdürmelerini öğütlüyordu. Elmas, şurası gerçektir ki ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki adaletsizlikler ortadan kaldırılmadıkça bu tür eylemlerin sona ereceğini sanmak yanlıştır. Buna inananların aklından şüphe ederim. Yeterli eğitim vermediğiniz, üstelik açlığa ve perişanlığa terk ettiğiniz insanlardan ne bekleyebilirsiniz? Sadece korkuyla hiçbir suça engel olamazsınız, dedi. Dipnot Cumhuriyet 3 Nisan 1979. Necdet Elmas kenara çekilmişti ama yolundan giden başkaları, özellikle de cezaevinde onunla birlikte yatan, hikayelerini dinleyen genç gangsterler çıkacaktı. Bunların en ünlüsü İrfan Vural oldu. Baba eskili olan Vural ilk defa Düzce'de babasını döven bir jandarma erini yaraladığı için 18 yaşında hapse girdi. Hikayesi bölük börçüktü. Hapisten çıkınca tanıştığı Çingene Hasan'la 11 Ekim 1962 günü Üsküdar'da kuyumcu Ahmet Özarp'in 150 bin liralık mücevherini gasp etti. Para, mücevher ve altınları alıp otomobille Dragos'a kaçtılar, geride hiçbir iz bırakmamışlardı. Polis çeteye soygun için şoförlük yapması önerilen ancak bunu kabul etmeyen Hasan'ın ihbarıyla ulaştı. Çetenin elebaşı Hadi Karakaş lokantacıydı. 1954 yılında Galata'da tekel deposu soygunundan tanınıyordu. Çetenin diğer üyeleri Kambur Şevki soygun sırasında arabayı kullanan Sülün Osman'ın kayınbiraderi Muhittin, aynı isimli bir başka sabıkalıyla karıştırılan Mustafa Ergün ve İrfan Vural'dı. Hadi, Şevki ve Muhittin yakalanmış, Mustafa ve İrfan kaçaktı. Soygunda çalınan altınların bir bölümü Ankara'da yakalandı. Vural ve Ergün'ün Kayseri'ye kaçtıkları tahmin ediliyordu. İrfan Vural birkaç ay sonra yakalandı, 19 yıl hapse mahkum edildi. 1964 yılında Sultanahmet cezaevinde çıkan isyana katıldı, sürgün olarak gönderildiği Bolu'da cezaevinden kaçtı. 2 yıl kaçak gezdi. 26 Kasım 1966 gecesi Bayrampaşa'da kendisinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen iki bekçiye ateş açtı. Kaçarken olay yerinden geçen polis memuru Adil Erdoğmuş'u elinde salladığı defteri tabanca zannederek öldürdü. Cinayetten sonra büyük bir solukkanlılıkla yakındaki bir kahveye oturdu, kendisini polis olarak tanıttı. Cebinden çıkardığı mermilerle şarjörünü doldurdu ve bir çay içtikten sonra çıkıp gitti. 2 yıllık polis olan Erdoğmuş ertesi gün nişanlanacaktı. Bu büyük bir öfkeye yol açtı. Polis katil zanlısının İrfan Vural olduğunu hemen tespit etti, peşine düştü. İrfan Vural memleketi Baba Eski'ye kaçmış, ağabeyinin evinde gizleniyordu. Bir gece köpeklerin avlamasıyla jandarmaların geldiğini anladı, çıkan çatışmada karanlıktan yararlanıp kaçmayı başardı. Günlerce samanlıklarda gizlendi, İstanbul'a geldi. Polis katili olarak her yerde aranıyordu. Vural polise haber yollamış, beni sağ yakalayamayacaksınız, son kurşunu kendime saklıyorum demişti. Polis İrfan Vural'ın İstanbul'daki bütün bağlantılarını öğrenmişti. Daha önce hapisten kaçtığında dayısının Üsküdar Toygartepe'deki evinde saklanmıştı. 8 Aralık günü İrfan Vural'ın geleceği düşünülen tek katlı gecekonduda tertibat alındı. İrfan Vural polislerin evi gözleyeceğini tahmin etmişti ama evde bekleyeceklerini ummuyordu. Gündüz gelmiş evi boş görünce kuşkulanıp dönmüştü. Bütün gün Karacaahmet mezarlığında gizlendi, karanlık çökünce yeniden eve geldi, bir pencereyi açarak içeri girdiğinde polislerle karşılaştı. Polis teslim ol İrfan yoksa kal bura döneceksin diye bağırdı. İrfan Vural otomatik Astra tabancasıyla ateş açtı. Komiser yardımcısı Cazip Işık göğsünden ve karnından vuruldu. Bacağından vurulan İrfan Vural yaralı olarak kaçmaya çalışıyordu. Etrafı çevrildi. Vural beni öldürmeyin diyerek polislere teslim oldu. Yakalandıktan sonra gazetecilere vahşi bir hayvan gibi insandan kaçmaktan bıkmıştım. Herkesten ve her şeyden şüpheleniyordum diyordu. Önce Toptaş'ına kondu, sonra çok iyi bildiği Sultanahmet cezaevine. Sultanahmet de bilek kuvvetiyle bir güç elde etti, hapishanenin kralı oldu. Meydancı, kahveci ve kantinci olarak günlük geliri 500 lirayı geçiyordu. Şubat ayında Merter'deki Shell benzin istasyonunu soyup bir kişiyi öldüren 18 yaşındaki Mehmet Edis ve arkadaşı 17 yaşındaki Nail Sevim ile İrfan Vural'ın yolları böyle kesişti. Bu gruba Temmuz ayında Emin Aladağ da eklendi. Emin Aladağ Aksaray'da bir kumarhanede fedai olarak çalışıyordu. 20 Temmuz 1967 günü Hasköy'de 13 yaşındaki bir çocuğu evinden kaçırmaya çalıştı. Olaya müdahale eden polislerden birini öldürdü, sığındığı bir bakkal dükkanında 2. şube amirlerinden Vedat Sokullu'nun gelmesini istedi. Bir yandan intihar etmeye çalışırken bir yandan Sokullu'ya konuşuyordu. Arka kapıdan sessizce giren bir polis tarafından yakalandı. Gazetelerin cinsi sapık dediği Aladağ karakolda sinir krizi geçiriyor. Beni hayatta kimse sevmedi, o çocuktan başka. Bir yıldır beraberdik, onu deli gibi severdim, o da beni severdi. Evde kendisine eziyet ediyorlardı, kurtarmak istedim diyordu. Tutuklandıktan sonra Sultanahmet cezaevine konan Aladağ, İrfan Vural'la yakın arkadaş oldu. Bu dörtlü arasında yer altında pek onaylanmasa da cezaevinde kimsenin itiraz edemediği bir dünya kurulmuştu. Mehmet Ediz, İrfan Vural'ın sevgilisiydi. Birlikte plan yaptılar. Firarı öneren Emin Aladağ oldu. İrfan Vural 100 yıl hapis ve idamla yargılanıyordu. Mahkemenin sonuçlanmasına sayılı gün kalmıştı. 15 bin lira kadar para biriktirmişti. Firara dışarıdan Remzi Çetin yardım edecekti. Remzi Çetin herkesin çok kurnaz dediği bir sabıkalıydı. 1958 yılında Ankara'da bir mücevher soygununa karışmış, cezaevinden kaçmış, aranırken Bakırköy Osmaniye'deki gecekonduyu basan polisle boğuştuğu için yaralı olarak yakalanmış, kaldırıldığı Gureba Hastanesi'nin tuvalet penceresinden kaçmıştı. Ankara'da 6 ay içinde 4 kez askeri cezaevinden kaçmayı başaran Çetin, bir yıl sonra İstanbul Bahçeli Evler'de Migros mağazasının kasasını bir hafta içinde üst üste 2 kez soydu. Çetin çok tuhaf biçimde yakalandı. Soygun heyecanıyla bahçede hacet gidermiş, o sırada cebinde bulunan sevgilisinin mektubuyla temizlenmiş ve mektubu olay yerinde bırakmıştı. Polis mektuptaki adresi bulduğunda kolaylıkla Remzi'ye ulaştı. Remzi bir fırsatını bulup tekrar kaçmayı başardı. Bu defa Laleli'deki Migros'un kasasını soydu. Mersin'de İstanbul'a gönderilmek üzere bindirildiği Bandırma vapurunda tuvalet lombozundan denize atlayarak kaçtı. Yine yakalandı ve konduğu Toptaşı cezaevinden yine kaçtı. 10 kez kaçmıştı ve artık firar konusunda bir otorite sayılıyordu. İrfan Vural ve arkadaşlarını cezaevinden kaçırmak için anlaştı. Gazeteler İrfan Vural'ın ağır ceza mahkemelerindeki duruşmalarını dikkatle izliyordu. İrfan Vural 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Haziran'daki duruşmada 7 aydan beri bir hücrede ve 120 kiloluk pranga ile yaşadığını söyleyerek mahkemeyi reddetti. Ancak bu işe yaramadı. 5 Kasım günü 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralık ayına gelindiğinde 2. ağır cezadaki dava da sona yaklaşmıştı. İrfan Vural 21 Aralık günü yapılan duruşmada sakindi, savunması için süre istedi. Cezaevine döndüğünde firar planı harekete geçti. Remzi Çetin ve İsmail Laztürk saat 14.30'da cezaevinin kapısına yanaşan bir otomobilden indi, Sübyan koğuşunda kalan Nail Sevim ve Mehmet Edis'i ziyarete geldiğini söyledi. 3 sandık portakal getirmişti. İrfan Vural ve Emin Aladağ içeriden kapıyı kırıp Sübyan koğuşuna doğru geçtiler. Nail Sevim ve Mehmet Edis'i alıp Sübyan koğuşunun dış kapısına geldiler. Sokağa çıkmalarına kısa bir mesafe kalmıştı. Gardiyan Kemal Ateş gürültüyü duyup geri döndü. Mehmet Edis atılıp ağzını kapattı. İrfan Vural içeriye gizlice soktuğu silahla gardiyanı vurdu. Gangsterler kapıdan çıkıp 1964 model Chevrolet'e binerek hızla uzaklaştı. Vurulan gardiyan Kemal Ateş birkaç saat sonra öldü. Polisi günlerce peşinden koşturan, bir polisi öldüren bu tehlikeli gangsterin güpegündüz ve silahla cinayet işleyerek kaçışı infial yarattı. Firariler hızla Aksaray'a kadar geldiler. Burada bindikleri otomobili değiştirdiler. Topkapı'da ikinci aracı da terk ederek kendilerini hiç kimsenin aramayacağı bir yere, Sağmalcılar'da yeni yapılan cezaevi inşaatına gittiler. 6 kaçak geceyi aralık soğuğunda beton üzerinde geçirdiler. Burada daha fazla kalmaları mümkün değildi. Sabah Remzi Çetin'in cezaevinden tanıdığı bir adamın Zeytinburnu'ndaki evine adeta baskın yaptılar. Ev sahibi durumdan pek hoşlanmamıştı ama itiraz edecek hali yoktu. Her yerde aranıyorlardı. Birkaç gün evden çıkmayacak, ortalığın sakinleşmesini bekleyeceklerdi. Fakat Emin Aladağ bu karara uymadı. İlk işi Hasköy'de kaçırmaya kalktığı çocuğun vesikalık fotoğrafını büyüterek çerçeveletmek için bir fotoğrafçıya gitmek oldu. Evde 2 gün geçiren gangsterler iş adamlarını kaçırarak, vergi dairesi gibi yerleri soyarak para elde etmeyi ve Avrupa'ya kaçmayı planlıyorlardı. Bunun için silah ve mermiye ihtiyaç vardı. Remzi Çetin Karagümrük Lokumcular Sokağı'nda el altından silah ticareti yapan Yorgancı Hamdi Samastı'yla pazarlık etmiş, aradıkları silahlar için anlaşmıştı. Gidip silahları almaları gerekiyordu. İrfan Vural silahını temizlerken Emin Aladağ'ı bacağından vurdu. Bu kaza yüzünden Aladağ evde kaldı. İrfan Vural, Mehmet Edis, İsmail Laztürk ve Remzi Çetin de Karagümrük'teki yorgancıya gittiler. Nail Sevim o gün evden ve ekipten ayrılmış Akyazı'ya doğru yola çıkmıştı. İkinci şube polisleri Karagümrük'teki hallacı son anda öğrendi. Polise yorgancıyı bildiren Remzi Çetin'in kız kardeşi Şöhret Çetin'di. Şöhret Bursa'da cezaevindeki kamyonları soyarak ün kazanan azılı gangster Kadir Ülker'den Remzi'ye gelen bir mektubu polise vermiş, kaçma planı yapan Kadir'in silah alması için adres verdiği Karagümrük'teki yorgancıya ulaşılmıştı. Gangsterler 1964 model siyah Chevrolet ile yorgancıya geldiler. Otomobilin farları yanıyordu ve arka koltukta oturan adam gece olmasına rağmen güneş gözlüğü ve şapka takmıştı. Remzi Çetin ve İsmail Laztürk araçtan inip yorgancıya girdi. Çelik yelek giymiş polislerden Mustafa Yalçın harekete geçti. Chevrolet'e yaklaştı. Arka kapıyı açıp hüviyetler demesiyle birlikte silahlar patladı. İrfan Vural ateşe otomobilden karşılık verdi. Mustafa Yalçın vuruldum diye bağırdı. Vural'ın görmediği üçüncü polis Mike lakaplı Kenan Aksel otomobilin arkasındaydı. Smith ve son tabancasıyla arka camı kırdı. İrfan Vural dönmeye çalışırken dört kurşun sıktı. Ardından Mehmet Edis'i kafasından vurarak öldürdü. Vural'ın başı yanından hiç ayrılmadı. Mehmet'in üzerine düştü. İrfan Vural 5, Mehmet Edis 3 kurşunla öldürülmüştü. İrfan Vural'ın üzerinden 1750 lira, Mehmet Edis'in cebinden 5 kuruş ve bir telefon jetonu çıktı. Mehmet Edis'in bir mahalle arkadaşı olup bitenlerden etkilenmiş ve birlikte ölen iki sevgili için şiir yazmıştı. Gangster damağası kumpanyasını kurmuş, turnanın tellisini baygın gözünden vurmuş, Şorolosu elinden kahvesini içerde, bırakır mı İrfan hiç Edis'ini içerde? Kaçarken kaçıracak Köroğlu ayvazını, o İrfan canavarı Mehmedi haylazını. İrfan Vural'ın çatışmadan hemen önce 2. Şube Müdürü Vedat Sokullu'ya attığı kart ancak ölümünden sonra gideceği adrese ulaştı. Vural bir aile fotoğrafının arkasına "Sayın Vedat Sokullu, Emniyet Müdürü Bey ve Jandarma Teşkilatı, benim izimi takip etmeyin ve öyle olacağını tahmin ederim. Yoksa ateşler yakarım" yazmıştı. Remzi Çetin ve İsmail Laztürk karanlıktan yararlanarak kaçtılar. Polis kaçanların Emin Aladağ ve Nail Sevim olduğunu zannediyordu. Çetin Zeydinburnu'ndaki eve gelip İrfan Vural ve Mehmet Edis'in öldüğünü haber verdi. Emin Aladağ, Remzi Çetin'in verdiği 50 lirayı alarak önce Beşiktaş'ta Barbaros bulvarında bulduğu metruk bir evde 10 gün kadar kaldı. Soğuğa dayanamayacağını anlayınca Aksaray'da fedailik yaptığı kulübe gitti, tavan arasında gizlenmeye başladı. Kendisini tanıyan berber çırağının ihbarı üzerine yakalandı. Remzi Çetin ve İsmail Laztürk, Sümer Mahallesi'nde Deli Güllü'nün evini tuttular. Can kurtaran da bir hamama gidip yıkandılar, eve döndükleri anda yakalandılar. İkiliyi emlakçı ele vermişti. 4 gün poliste tutulan Remzi Çetin tutuklanarak cezaevine konacağı sırada ceplerine ve kemerine gizlenmiş 17.500 lira para bulundu. Para polisteyken verilmişti. Soruşturma açıldı ancak sonuç alınamadı. Remzi Çetin daha önce Kadir Ülker'le yaptığı soygunda çaldıkları 220 bin lirayı da iç etmiş, bu yüzden 36 yıla mahkum olan Ülker'le arası açılmıştı. Evden ayrılıp memleketine doğru yola çıkan Nail Sevin, Akyazı'da Vural ve Edis'in öldürüldüğünü öğrendi, gizlenmeye devam etti. 2 ay sonra Ankara'da tanıdığı bir gazeteci aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Polisler tarafından dövülmeyeceği ve öldürülmeyeceği teminatı alınarak teslim oldu. Sevin Şel soygunundan 10 yıl hapse mahkum edildi. Emin Aladağ 29 Nisan 1969 günü idam cezasına çarptırıldı. Kararı duyunca sadece "teşekkür ederim" dedi. Aladağ'a gönderildi. Sinop cezaevinden 13 Ağustos 1969 günü ayakkabısının köselesine gizlediği 10 santimetrelik bir testereyle parmaklıkları kesip çarşafları ucuca ekleyerek yaptığı 18 metrelik bir halatla denize inerek kaçtı. Firar haberi polisi hareketlendirdi. Hasköy'de 2 yıl önce kaçırdığı çocuğun peşine düşecekti. Aile koruma altına alındı. Memurlara çelik yelek dağıtıldı ve Aladağ için vur emri verildi. Ancak Aladağ'ın şansı yaver gitmedi. 3 gün gizlendikten sonra su içmek için uğradığı Ayancı'ya yakın bir köyde yakalandı. İdam edilmedi. Uzun süre cezaevinde kaldıktan sonra af yasasıyla salıverildi. Remzi Çetin akli melekelerinin yerinde olmadığını söyleyerek muayene edilmesini istedi. Adli tıptan gelen raporda Çetin'in hapishane psikozu geçirdiği ancak zihninin yerinde olduğu belirtilince ağır cezada yargılanmasına karar verildi. Gasp suçundan yargılanan Çetin tek kişilik hücrede tutulduğu için delirdiğini söyleyerek adli tıbba sevkini istedi. Ölüm hücresinden çıkana kadar sakalını kesmeyeceğini söyledi ama kalan cezasını tamamlamak zorunda kaldı. İrfan Vural ve Mehmet Edis'in Karagümrük'te öldürülmesi kamuoyunun hafızasında güçlü bir yer edindi. 1970'lere gelindiğinde bu son gangsterler yerlerini siyasi soygunculara bıraktı. Dehşet uyandıran öyküleri ise hafızalarda kaldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 174.